Ayrım 17, sayfa 160, bölüm 23, yolcu. Stan otobüste yalnızdı. Kendi yansımasını görmemek için alnını cama yasladı. Boş, kapkaranlık otobüs durağına baktı. Birilerinin gelmesini umdu. Sonra da kimsenin gelmemesini. Adam Krabbe'de bir pencere kenarında önünde birayla oturmuş, hareket etmeden gözlerini Stan'a dikmişti. Aynı yün bere, aynı sarı saçlar ve aynı vahşi bakışlı mavi gözlerle. Gözleri gülüyor, delip geçiyor, yalvarıyor, adını sesleniyordu. En sonunda Matilde'ye eve gitmek istediğini söylemişti. Ama Matilde petrol işleriyle uğraşan Amerikalı bir herifle yeni konuşmaya başlamış ve biraz daha kalmak istemişti. Stein de montunu kaptığı gibi Krabbe'den otobüs durağına koşmuş ve kendisini Valand'a götüren otobüse atmıştı. Şoförün üzerindeki dijital saatin kırmızı rakamlarına baktı. Kapıların kapanmasını ve otobüsün hareket etmesini diledi. Bir dakika kalmıştı. Otobüse koşan ayak seslerini, nefes nefese kalmış bir sesin ön tarafta şoförden bilet istediğini ve hatta o sesin gelip yan koltuğa oturduğunu duyarken başını kaldırmadı. "Selam Stein," dedi ses. "Galiba benden kaçıyorsun." "Aa, selam İlyas," dedi. Gözlerini yağmurdan ıslanmış asfalttan ayırmadan. Neden bu kadar arkaya, şoförün bu kadar uzağına oturmuştu ki? "Böyle bir zamanda geceleri tek başına dışarıda olmamalısın." "Öyle mi?" diye mırıldandı. Birinin gelmesini umdu, herhangi birinin. "Gazeteleri okumuyor musun? Oslo'daki iki kız, şimdi de bir gün sonra şu milletvekili. Adı neydi o kadının?" "Hiçbir fikrim yok," diyerek yalan söyledi Stein. Kalbinin dört nala koşturduğunu hissetti. "Ha, Marit Olsen," dedi Elias. "Sosyalist Parti'den. Diğer ikisi de Borgne ve Charlotte. Sahiden hiçbirini duymadım Stein." "Gazete okumuyorum," dedi Stein. Bir an önce birilerinin gelmesi şarttı. "Üçü de harika kadınlardı," dedi Elias. "Niye, tanıyor musun?" Stein sesindeki alaycı tondan daha o an pişman oldu. Korkuyordu. "Pek sayılmaz," dedi İlyas. "Ama bıraktıkları ilk intiba iyiydi. Sen de bilirsin. Ben ilk intibaya fazlasıyla önem veren insanlardanım." Temkinli bir şekilde dizine konan ele baktı Stein. "Sen," dedi. Daha ilk geceden sesinin yalvarır gibi çıktığını duyabiliyordu. "Evet Stein." Stein ona baktı. Yüzü bir çocuğunki kadar parlaktı. Gözleri saf merakla doluydu. Ayak seslerini ve şoförün sesini duyunca çığlık atıp korkutuğundan fırlamak istedi. Yeni bir yolcu binmişti. Bir adam. Otobüsün arkasına yürürken zor durumda olduğunu anlatabilmek için onunla göz göze gelmek istedi ama şapkasının siperliği yüzünün üst yarısını gizlemişti ve para üstünü kontrol edip bileti cüzdanına koymakla meşguldü. Hemen arkalarındaki koltuğa oturunca Stein'in nefesi yavaşladı. "Polisin aralarındaki bağlantıyı bulamamış olması ihtimali inanılmaz," dedi Elias. "O kadar da zor olmamalı. Üç kadının da dağlara kayak cross yapmaya gitmeyi sevdiğini biliyor olmalılar. Hepsi de aynı gece Havas'taki aynı kulübede kaldılar. Sence bunu onlara anlatmalı mıyım?" "Belki de," diye fısıldadı Stein. Hızlı olursa Elias'ın üzerinden geçip otobüsten dışarı atabilirdi kendini. Ama karar verene kadar otobüsün hidrolikleri tısladı, kapılar kapandı ve otobüs kalktı. Stein gözlerini kapadı. "Ama işte dahil olmak istemiyorum. Umarım beni anlıyorsundur Stein." Stein gözlerini açmadan başını yavaşça aşağı yukarı oynattı. "Güzel. O zaman sana orada bulunan başka birinden bahsedebilirim. Tanıdığından emin olduğum birinden." Kısım 3. Bölüm 24. Stavanger. "Burası şey kokuyor," dedi Kaja. "Bok kokuyor," dedi Harry. "İnek mahsulü. Jaren bölgesine hoş geldin." Şafağın ışıkları yemyeşil tarlaların üzerinde gezinen bulutların arasında sızıyordu. İnekler taş duvarların arkasından sessizce taksiyi izliyordu. Sola havalimanından Stavanger şehir merkezine gidiyorlardı. Harry ön koltuklardan birinin arasından öne eğildi. "Hızlanabilir miyiz şoför bey?" Kimliğini çıkarıp gösterdi. Şoförün önce gözleri parladı, sonra gaza asıldı ve hızla otobana çıktı. "Geç kalmış olduğumuzdan mı korkuyorsun?" diye sordu Kaja Harry arkasına yaslanırken. Harry açıklamasını tamamlamaya lüzum görmeden telefona cevap vermiyor, işe de gitmemiş demekle yetindi. Önceki gece Katrin Bratt'la konuştuktan sonra aldığı notlara göz gezdirmişti Harry. Elinde cinayete kurban giden üç kadınla Kasım ayında büyük olasılıkla aynı kulübede kalmış olan hayattaki iki insanın adları, telefon numaraları ve adresleri duruyordu. Saatine bakmış, Sydney'de sabahın ilk saatleri olduğunu hesaplamış ve İskapeller'in numarasını aramıştı. Kadın telefona cevap vermiş ve Harry Havas kulübesinin konusu açılınca hayli şaşırmıştı. Harry'e o gece kulübeyle ilgili birçok şey anlatılamamıştı. Çünkü ateşlendiği için tüm geceyi yatakta kendini pek bilmeden geçirmişti. Belki giysileri uzun süre ıslak ve nemli kaldığı için, belki de deneyimsiz bir kayakçı olarak ilk tecrübesini bir kulübeden bir kulübeye kayak yaparak yaşama hatasına düştüğü içindi. Şans eseri gribe yakalanmış da olabilirdi. Sebebi ne olursa olsun sonuç olarak Havas'taki kulübeye kendini zor atmış ve arkadaşı Charlotte Lawson'u doğruca yatağa yatırmıştı. İskapeler Vücudu acılar içinde bir terleyip bir üşürken saatlerini rüyalara dalıp çıkarak geçirmişti. Kulübeye ilk varan Charlotte'la ikisi olduğu için sonradan gelenler arasında neler yaşandığı ve onların kim olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ertesi gün herkes gidene kadar yataktan çıkmamış, Charlotte bölgenin polisine ulaşmayı başarınca polis tarafından kar motosikletiyle oradan alınmışlardı. Polis memuru onları kendi evine götürmüş ve yakınlardaki tek otel dolu olduğu için onları bir geceliğine misafir edebileceğini söylemişti. Başta kabul etseler de o gece fikirlerini değiştirip Gaylo'ya giden bir gece trenini yakalamış ve oradaki bir motelde kalmışlardı. Charlotte, Havas'taki kulübede geçirdikleri o gece hakkında İskay'a hiçbir şey söylememişti. Görünüşe bakılırsa sakin, sıradan bir geceydi. İska, kayak seyahatinden 5 gün sonra ateşi hala tam olarak düşmemişken Sydney'e gitmek üzere Oslo'dan ayrılmıştı. Ve Charlotte da birbirlerine düzenli olarak e-posta göndermişlerdi. Ancak o yazışmalarda dikkatini çeken sıra dışı hiçbir şey olmamıştı. Ta ki arkadaşının Oslo'nun kırsal bölgesinde, Dautjen Gölü'nün kıyısındaki bir ormanda, hurda bir arabanın arkasında ölü bulunduğu haberini alıp şoke olana kadar. Heli, iskapelere kelimelerini dikkatli seçerek, lafı da çok dolandırmadan 7 Kasım gecesi o kulübede bulunan insanlar için endişe duyduklarını, konuşmaları bittikten sonra daha önce bir vakanın soruşturulmasında birlikte çalıştıkları Güney Sydney Polisi Bölgesi, cinayet masası şefi Neil McCormack'i arayabileceklerini belirtmişlerdi. McCormack'in kendisinden ayrıntılı bilgi isteyeceğini ve Avustralya Oslo'dan epey uzak olsa da sonraki bir emre kadar kendisine polis koruması sağlanabileceğini söylemişti. İskapeler bu teklifi sakince kabul etmişti. Harry daha sonra not aldığı ikinci isme geçerek Stavanger'deki numarayı aramıştı. 4 kez denemesine rağmen cevap veren olmamıştı. Bunun bir anlamı olmadığını biliyordu elbette. Herkes cep telefonunu açık tutup başucuna koyarak uyumuyordu. Ama Cassonis'in öyle yaptığı çok açıktı. Henüz ikinci çalışta telefonuna cevap vermiş, Harry ilk uçakla Stavanger'e gideceklerini ve 6'yı 5 gece havalimanı treninde olmaları gerektiğini söylediğinde ağzından tek bir kelime çıkmıştı. Tamam. Saat 6.30'da Oslo'nun Gardermoen Havalimanı'na vardıklarında Harry numarayı tekrar aramış ama yine cevap veren olmamıştı. Bir saat sonra Sola Havalimanı'na indiklerinde de durum değişmemişti. Taksi kuyruğuna girerlerken Kaja ulaşmaya çalıştıkları kişinin patronuyla konuşmayı başarmış. Adam mesai saati başlamasına rağmen onun hala işe gelmediğini söylemişti. Kaja patronunun söylediklerini aktardıktan sonra Harry elini nazikçe genç kadının beline koymuş, onu kuyruğun enine doğru götürüp insanların tepkisi eşliğinde bir taksiye sokmuştu. Sonra da kalabalığa dönüp sağ olun demişti. Hepinize harika bir gün dilerim millet. Valant'ta beyaz ahşap bir ev olan adrese vardıklarında saat tam 8.16 idi. Harry taksi parasını ödeme işini Kaja'ya bıraktı. Arabadan indi ve kapıyı kapatmadı. Hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen evin ön cephesini inceledi. Westland'ın nemli, taze ama yine de yumuşak olan havasını içine çekti. Güç topladı. Şimdiden biliyordu çünkü. Yanılıyor olabilirdi tabii. Ama Kaja'nın fişi aldıktan sonra teşekkürler diyeceğinden ne kadar eminse bundan da o kadar emindi. Teşekkürler. Taksinin kapısı kapandı. Aradıkları isim ön kapının yanındaki 3 zilin ortada olanında yazıyordu. Harry düğmeye bastı. Binanın içinde bir yerlerde çalan zili duydular. 3 kez denedikten ve 1 dakika geçtikten sonra Harry alttaki zile bastı. Kapıyı açan yaşlı kadın onları gülümseyerek karşıladı. Harry, Kaja'nın kimin konuşması gerektiğini kendiliğinden bildiğini fark etti. Merhaba, ben Kaja Sonnes. Emniyetten geliyoruz. Üst katta oturan komşunuz cevap vermiyor. Evde birileri var mı biliyor musunuz? Vardır herhalde. Gerçi bu sabah hiç ses gelmedi dedi ihtiyar kadın. Harry'nin havaya kalkan kaşlarını görünce aceleyle ekledi. Bu binada her şey duyulur. Dün gece birilerinin sesi geliyordu. Dairenin sahibi olduğum için bir kulağım oradadır. Bir kulağınız orada mıdır diye sordu Harry. Evet ama hep değil tabii. Yaşlı kadının yanakları kızardı. Bunda yanlış bir şey yok değil mi? Sonuçta şimdiye kadar kimseyle bir sorun bilemeyiz dedi Harry. En iyisi gidip bir bakmak dedi Kaja. Anahtarınız varsa... Harry, Kaja'nın aklından cümlenin devamı için farklı seçenekler geçtiğini biliyordu. Merakla durup bekledi. Her şeyin yolunda olduğunu sizle birlikte görmek isteriz eğer mümkünse. Kaja Sornes zeki bir kadındı. Ev sahibisi teklifini kabul ederse ve olur da bir şey bulurlarsa raporu içeriye davet edildikleri yazılacaktı. İçeriye zorla girdiklerinin ya da arama emri olmadan evin altının üstüne getirdiklerinin bahsi geçmeyecekti. Kadın tereddüt etti. Biz gittikten sonra kendiniz de kontrol edebilirsiniz diyerek gülümsedi Kaja. Sonra polisi ararsınız ya da ambulansı ya da... Kadın endişeli bir ses ve alnına yerleşen derin bir çizgiyle en iyisi siz de gelin dedi. Burada bekleyin anahtarları alıp geleyim. 1 dakika sonra girdikleri daire temiz, düzenli ve neredeyse eşyasızdı. Harry dışarıdan yeni iş gününün koşuşturmasına ait sesler belli belirsiz gelirken boş apartman dairelerine çöken bu ağır ve yoğun sessizliği birdenbire tanıdı. Ama tanıdık gelen bir koku da vardı. Tutkal. Girişte bir çift ayakkabı gözüne çarptı fakat mont yoktu. Hayli küçük olan mutfağın eviyesinde büyük bir çay fincanı vardı. Üstteki rafta duran teneke kutularda Harry'nin bilmediği bölgelerin çaylarının adı yazıyordu. Oolong ve Anji Bai Cha. Gezinmeye devam ettiler. Oturma odasının duvarında Harry'nin Himalayaların meşhur ölüm bölgesi, ölüm makinesi K2 olduğunu düşündüğü bir dağın resmi vardı. Harry üzerinde kalp olan bir kapıyı başıyla göstererek şurayı kontrol etsene dedi ve yatak odası olduğunu tahmin ettiği bir odanın kapısına doğru yürüdü. Derin bir nefes aldı, kolu bastırdı ve kapıyı açtı. Yatak toplanmıştı, etraf derli topluydu. Pencerelerden biri aralıktı. Oda tutkal kokusuyla değil, bir çocuğun nefesi kadar taze havayla doluydu. Harry ev sahibesinin peşinden gelip kapıda durduğunu işitti. Çok tuhaf, dedi ihtiyar kadın. Daha dün gece duydum onları. Ama sadece tek kişinin ayak sesi geliyordu. Onlar mı? Birden çok kişinin olduğundan emin misiniz, dedi Harry. Evet, konuşmalarını duydum. Kaç kişilerdi? Sanırım üç. Harry gardırobun içine göz attı. Erkek mi, kadın mı? Maalesef o kadarını duyamadım. Giysiler vardı. Bir uyku tulumu. Bir sırt çantası ve daha çok giysi. Üç kişi olduklarını nasıl anladınız? Biri gittikten sonra evden sesler geldi çünkü. Nasıl sesler? Yaşlı kadının yanakları yeniden kızardı. Güm güm diye sesler. Sanki şey yapar gibi, anlarsınız işte. Ama hiç konuşma sesi duymadınız, öyle mi? Ev sahibesi düşünüp taşındı. Hayır, duymadım. Harry odadan çıktı. Kaja'nın hala holde banyo kapısının dibinde durduğunu görünce şaşırdı. Karşıdan güçlü bir rüzgar esiyormuş gibi garip bir şekilde dikiliyordu. Bir şey mi oldu? Kaja hiç beklemeden olmadı dedi. Sesi oldukça sakindi. Harry yanına gidip durdu. Sorun ne? Diye fısıldadı. Şey, benim kapalı kapılarla ilgili küçük bir sorunum var da. Peki hala, dedi Harry. Durum bundan ibaret işte. Harry başını salladı. Sesi de tam o sırada duydu. Tahsis edilmiş bir zamanın, sona eren bir çizginin, kaybolan saniyelerin sesi. Ne tam olarak akan ne de damlayan bir suyun hızlı ve telaşlı şapırtısıydı bu ses. Kapının diğer tarafındaki bir musluktan geliyordu. Ve yanılmadığından adı gibi emindi Harry. Burada bekle, dedi. Kapıyı iterek açtı. Fark ettiği ilk şey tutkal kokusunun burada çok daha yoğun olduğuydu. İkinci şey yerde duran ceket, kot pantolon, tişört, iki siyah çorap, bere ve ince yün kazaktı. Üçüncüsü suyun ağzına kadar dolu olduğu için yan taraftan yere taşan bir küvete neredeyse tek bir çizgi halinde damlıyor olduğuydu. Dördüncüsü küvetteki suyun kırmızı olduğu ve ilk bakışta kana benzediğiydi. Beşinci olarak küvetin dibinde yüzü yana dönük halde yatan çıplak ve ceset kadar solgun kişinin bantlanmış ağzının yukarısındaki donuk gözlerini gördü. Sanki hiç beklemediği, kör noktada kalan bir şeyi görmeye çalışmıştı. Son olaraksa ortada ne bir şiddet emaresi ne de bunca kanı açıklayacak bariz bir yara görebildiğini fark etti. Boğazını temizledi ve ev sahibinden içeri girip kiracısının kimliğini teşhis etmesini en nazik dille nasıl anlatacağını düşündü. Neyse ki bunu yapmasına gerek kalmadan ihtiyar kadın kapıda belirdi. Önce aman tanrım diye inledi. Sonra her hecenin üstüne basa basa aman tanrım dedi. En sonunda dudaklarından daha da vurgulu ağlak bir ses döküldü. Yüce tanrım, sen büyüksün. Bu diye lafa girdi Harry. Kadın gözyaşları içinde evet o dedi. İlyas Kok.